Ayrım 25.
O romanlarda Paris'in batakhanelerindeki yoksul yaşayışlı, karışık işler yapan insanların başlarından geçenler anlatılırdı. Bizim kaldığımız medrese kovuğu ve kötürüm kadın da o romanlarda anlatılan dekorlara, kahramanlara çok benziyordu. Kötürüm kadın hiç yatağından çıkmazdı. Hizmetinde iki bakıcı kadın vardı. Kadının zengin olduğu söyleniyordu. Alt katta oturanlardan kira alıyordu. Ama başka geliri de vardı kötürüm kadının. Konuşmalarından, doğu illerinden oldukları belli bir takım adamlar bu kadına para getirirlerdi. Bir dilenci örgütünün başkanı gibi bir şeydi. Belki de doğu illerinden gelen köylülere adamlarının aracılığıyla İstanbul'da yükçülük gibi işler bulup karşılığında onlardan para alıyordu. Belki de tefecilik yapıyor, faizle borç para veriyordu. Çok şaşılası hem de otoriter bir kişiliği vardı. Üstelik süsüne püsüne de çok ama çok düşkündü. Kirpiklerine kalın sürmeler, kaşlarına koyu rastıklar çeker, saçını boyar, parmaklarına kına yakar, soluk yanaklarına düzgünler, allıklar sürer, büzük dudaklarını da iyice ala boyardı. Rastık, sürme, düzgün, allık gibi şeyler şimdi bilinmiyor. Artık bunların yerine rimel, kaş kalemi, ruj, pudra kullanılıyor. Yaşlı, sıska, kötürüm ama çok canlı olan bu kadın hiç çıkamadığı yatağının içinde durmadan süslenirdi. Kırmızı renkli çikolata ambalaj kağıdını tükürükleyip solgun yanaklarına sürerdi. Kadınların ağdayla bacak kıllarını, yüzlerindeki tüyleri nasıl aldıklarını ilk o kötürüm kadında gördüm. Sonraları başka kadınların da ağdayla kıllarını yorduklarını görmüştüm. Ağdayla kıl yolunması bir işkence. Saç mangalın ateşi üstündeki kapta sulandırılmış şeker kaynayıp duruyordu. Kaynayan şekerli su macun oldu. Beni perdenin öte yanına geçirdiler. Meraklanıp perde arkasından baktım. Kötürüm kadın şeker ağdasını boynuna, yanaklarına yapıştırıyor. Sonra hızla çekince ağdaya yapışan kıllar da kökünden kopuyor. O kıllarını ağdayla yolarken benim canım acıyor. İçerisi gündüzleri bile yarı karanlıktı. İkindiye doğru 5 numaralı gaz lambasını yakardık. Durmadan süslenen zengin kötürüm kadının medrese kovuğunda geçen günlerimiz, yaşamımda çok sıkıntılı, karabasanlı rüya gibi bir şeydir. Hastanem burada büsbütün hastalandı. Biz yoksulduk ama böyle yerlerde bu türlü yaşamaya da alışık değildik. Evimizin tüm düzeni bozulmuştu. Annem buradan çıkalım diye babamı zorluyordu. Babam taşınmak istemiyor, burasının güzel, kışın kolay ısınır bir yer olduğunu söylüyordu. Çünkü buraya kira vermiyorduk. Niçin bilmem, kötürüm kadın babamdan kira almıyordu. Belki de hoca diye saygısından ötürü kira almıyordu babamdan. O medrese kovuğunda çok oturmadık. Belki 1-2 hafta, en çok 1 ay. Ah kınalı kızım. Yine tek atlı bir arabanın arkasındayım. O arabada yatak denklerimiz, teneke leğenimiz, telleri yırtılmış tel dolabımız yüklü. Arabanın bir yanından mangal borusu, mangal, eski tenekeler, başka bir yanında sofra tahtası sarkıyor. Vefada bir eve taşınıyoruz. İşte burası eve benzer bir evdir. Kagir, 3 katlıdır. Seviniyorum böyle bir eve taşındığımız için. O güne dek oturduğumuz evlerin en güzeli bu. Evin bitişiğinde de karşımızda da güzel evler var. Biz bu evin 3. katında oturacağız. Bitişik 2 odayla, 1 sofa, mutfak ve hela. Eşyalarımız burasını tas tamam dolduramıyor. Bu 3 katlı evi tümüyle kiralayan ya Niğdeli ya Nevşehirli kabzımanlık yapan 2 hemşehri. Ya kendileri ya da karıları akraba oluyorlar. Bu 2 kabzımal definecilik hastası olduklarından evlerinin boş duran 3 katını da defineciliğin ustası olan babama vermişler. Oraya kira verip vermediğimizi bilemiyorum. 2 kabzımal ailesi bir arada yiyip içip geçiniyorlar. Ama kadınlar bir türlü geçinemiyor. Durmadan kavga ediyorlar. Annem onların aralarını bulmaya çalışıyor. Birinden biri kocasına öteki kadından yakınsa, yakınan kadın kocasından dayak yiyor. Arkadaşının karısından yakınmak yok. Evden okula giderken Vefa'dan Süleymaniye'ye çıkan yokuş üstündeki güzel evlere bakıyorum. İçimden biz de bu ev güzel evlerde otursak, bizim de böyle güzel bir evimiz olsa diye geçiriyorum. Bana o zaman güzel görünen evler gerçekte hiç de güzel değil. Annem ordudan geldiğinden beri hep kız kardeşinin sözünü ediyor. Adı Havva'ymış. 15 yaşındaymış daha. Annem annesinin köyüne gidince görmüş kardeşi Havva'yı. Ah bir görseniz diyor. Ne güzel, ne güzel kız. Benim o güzel Havva teyzemin bir ayağı sakatmış. Annem köye para gönderecek de kardeşi Havva'yı İstanbul'a getirtecek, ayağını ameliyat ettirecek. Genç güzel kız, topallıyor, yazık. Annem para gönderiyor. Bir ordulu hemşehrinin yanına katıp. Havva teyzemi İstanbul'a getiriyorlar. Havva teyzem gerçekten eşine az rastlanır bir güzel, topuklarını döven sarı saçları var, pembe sarı bir teni, iri iri siyah gözleri var. Bir ayağının parmakları bacak kemiğine bitişik. Doğuştan böyleymiş. Annem Haseki Nisa Hastanesi'nde Havva teyzemi ameliyat ettirip evimize getiriyor. Artık topallamıyor Havva teyzem ama durmadan ağlıyor. Köyünü özlemiş, durmadan ah sarı kızım, ah kınalı kızım deyip gözyaşı döküyor. Köyüme gönderin beni diye tutturdu. Annem ne yapacaksın köyünde, bak İstanbul ne güzel diyor ama Havva teyzem ah kınalı kızım deyip deyip ağlıyor. Kınalı kızım deyip durduğu bir buzağıymış. Kınalı buzağının özlemine dayanamıyor. İstanbul vız geliyor ona. İstanbul yaşanacak bir yer değil, ille de köyü. Havva teyzem yıllar sonra beni çok düşündürdü. İnsanın yurdunu sevmesi, yurdunun güzel, iyi olmasından değil. Yurt dediğin kızgın çöl olsa da sevilir. Yurt, yurt olduğu için, orada her şey kendimizden olduğu için seviliyor. Oysa yaşanacak yer değildi Havva teyzemin köyü. Çok yıllar sonra gidip gördüm. Havva teyzem orada çobanlık yapacaktı, yük taşıyacaktı. Ama İstanbul'dan çok seviyordu yoksul köyünü. Kınalı kız, özlediği yoksul köyünün simgesiydi. Annem onu kardeşi gibi değil de kızı gibi seviyordu. Oysa ben Havva teyzemde sıcak, insancıl duygular bulamıyordum. Beni yeğeni olarak bir gün bile sevdiğini hatırlamıyorum. O kınalı kızını seviyor, rüyalarında bile kınalı kızı sayıklıyordu. Sonunda annem orduya gidecek hemşehrinin yanına katıp Havva teyzemi köyüne gönderdi. 1959'da o köye gidince öğrendim. Havva teyzem İstanbul'a geldiğinin ertesi yılı gencecikken ölmüş. O köylere, o köylerin çalışmasına dayanmak zor. Havva teyzem dal gibi incecik sarı bir kızdı. Annem ondan bir daha hiç haber alamamıştı. Süt kardeşim varmış. Babam o iki kabzımalla birlikte define bulmak için İstanbul'dan uzak bir yerlere gitti. Haber alamıyoruz babamdan. Bu kaçıncı define aramaya gidiştir babamın, kim bilir. İlle de define bulup zengin olacak. Zengin olacak ki anneme bizlere daha iyi baksın. Annem o günlerde Salim Bey'in evinin nerede olduğunu öğreniyor birilerinden. Nasıl öğrendiğini bilmiyorum. Salim Bey annemi babasından evlatlık olarak alan, annemi babamla evlendiren Heybeli Adadaki Bahriye Mektebi'nin Deniz Lisesi eski müdürlerinden emekli bir deniz binbaşısıdır. Annemle birlikte gidiyoruz evlerine. Kadıköy'de Muvakkithane Caddesi'nde bir ev. Orada çok sıcak bir sevgiyle karşılanıyoruz. Hiç unutamam o sıcacık sevgiyi, o içten ilgiyi. Bu sevginin hiçbir yapmacık yanı yok. Bu sıcak sevginin yumuşaklığı içinde güvenli bir iç rahatlığına kavuşuyorum. Süreyya Hanım titiz, tertemiz, sağduyulu, günümüzde türü tükenmiş bir İstanbul hanımefendisi. Anneme gösterilen ilgiden mutluluk duyuyorum. İşte senin süt kardeşin, diyorlar. Abdülkadir süt kardeşimmiş. Annemin memelerinden ortaklaşa süt emmişiz. Annemin verem olduğunu, babamın da yine bizleri bırakıp uzak bir yerlere define aramaya gittiğini öğrenince çok üzülüyorlar. Yemekte kaplarımızın, bardaklarımızın karışmamasına özellikle dikkat ediyorlar. Ben bundan hiç yüksünmüyorum. O zaman verem şimdiki kanser gibi öldürücü bir dertti. Üstelik bulaşıcı bir hastalık. Annem veremli, ben de veremli bir annenin çocuğu olduğuma göre bu titizce dikkatlerini yerinde buluyoruz. Annem de bana aynı şeyi yapıyor. Uzun zaman var ki veremi bana bulaşacak diye beni bağrına basıp sevmiyor, öpmüyor. Süt kardeşim Abdülkadir'in abileri olan bir Naim abimin, bir Edip abimin olduğunu öğrenmem beni çok sevindiriyor. Doktorlar anneme hava değişimi gerekir demişler. Veremliler için en iyi hava değişimi yeri de benim doğduğum Heybeliada. Annem Heybeliada'da bir ev tutup taşınacak, evin ilk ay kirasını Salim Bey verecek, ayrıca da her ay 10 lira verecek bize. Tepe Mahallesi, Değirmen Sokağı. Tek atlı araba tıngır mıngır. Arabadan yağ kapanı iskelesinde bir motora yükleniyor eşyamız. Heybeliada'nın küçük dalga kranlı Mavna motor iskelesinden eşyalarımızın yarısını hamallar sırtta taşıdıysa yarısını da kız kardeşimle ben birlikte taşıdık. Evimiz Heybeliada'nın ta yukarılarında Tepe Mahallesi'nin Değirmen Sokağı'nda iki odalı, küçücük sofalı, kutu gibi ahşap bağımsız bir ev. Yerleşiyoruz eve. Ayda bir iki kez Kadıköy'e Salim Bey'in evine gidiyorum. Anneme vermem için bana para veriyorlar. Süreyya Hanım kaybolmasın, çalınmasın diye parayı uzun konçlu siyah fitilli çorabımın içine koyuyor. Çorabımın lastiklerini iyice yokluyor ki gevşek olup da para düşmesin. Ayrıca Edip ağabeyim de bana her gidişimde bir dolu bozuk para veriyor. Salim Bey'in evinde onlarla birlikte öğle yemeği yerken benim tabağımı, çatalımı, kaşığımı, bardağımı öylesine aşırı bir titizlikle kendilerininkinden ayırıyorlar ki bunu belli etmemeye çalışmaları boşuna anlıyor ve çok kırılıyorum. Ama ne yapabilirim? Veremli bir annenin çocuğuyum. Bu durumu benimsemek zorundayım. Eve gelince çorabımdan çıkardığım parayı anneme veriyorum, bana verilen bozuk paraları da. Salim Bey'in Kadıköy'deki evine her gidişimde bana bir kavanoz bal ya da reçelle bir paketle tereyağı verecekler. Annem reçelle tereyağını karıştırıp sabah kahvaltısında 3 dilim ekmeğe sürecek. Önce dilimin birini bana verecek, sonra kardeşime, ne sonra da 3. dilim kendisine. Balla reçel karışımı, üstüne sürülmüş ekmek dilimi çok hoşuma gidiyor. Ama ben verem değilim ki. Annemin ilacı saydığım yağla reçele ortak olmayı içimden istemiyorum. Ama yine de yiyorum. Mühür gibi para basılı mektup. Bir mektup geldi babamdan. Bursa'dan göndermiş. Sevinçle haberler getiren mektubu ben okumuştum anneme. Yakında zengin oluyorduk. Çünkü babamla arkadaşları Bursa'da bir mağarada gömü bulmuşlardı. Toprağın altından çok eski zaman paraları çıkarmışlardı. Yakında altınlar da çıkaracaktı yerin altından. Babam buldukları eski paraları mektup kağıdının altına koymuş, kurşun kalemle kağıdı karalayınca alttaki paraların izleri kağıda çıkmıştı. Kağıda basılmış mühür gibi 4-5 tane eski zaman parasının izi mektup kağıdının üstünde duruyordu. Demek çok yakında biz de zengin olacaktık. Annem mektuptaki müjdeye hiç sevinmedi. Çünkü gömü bulunacağına inanmıyordu. Annem babamdan buna benzer çok gömü müjdeleri almıştı. Babam başımızda, yanımızda bulunsa, az kazançlı da olsa belirli bir işi olsa babamın, annem kolayca mutlu olabilirdi. Bulunan gömüye annem sevinmeyince ben de sevinemiyordum. Mektuptaki para damgalarının bizde hiç olumlu bir etkisi olmadı. Babamın ölümüne dek yıllarca süren defineciliğinde eline geçen tek şey işte bu bize gönderdiği mektup kağıdındaki eski para izleriydi. O paraların bile tekine sahip olamamıştı. Kendi anlattığına göre ya arkadaşları paraları alıp kaçmışlar ya da daha önceden yerini öğrendikleri gömüyü başkaları alıp savuşmuşlardı. Babam definecilikten zengin olan eski arkadaşlarını sayardı boyuna. Bana kalırsa bütün bunların hepsi de kendini iyice inandırdığı bir hayaldi. Babamın arkadaşları üzerindeki gözlemlerime göre defineciliğin bir şiirli, bir büyülü, bir tatlı hayalcilik yanı vardır. Sanırım babamı define arkasında koşturan da defineye sahip olmaktan çok kendinin bile farkına varamadığı bu tatlı düş, bu şiirli çekicilikti. Osmanlı Rum'u. Babam o define arayışından da daha öncekilerde olduğu gibi eli de cebi de boş dönmüştü eve. Ev sahibimize kirayı verememiştik. O ay kira vermemiz geciktiği için İstanbul'da oturan ev sahibi bizim eve gelmişti. Adam Rum'du. Şimdi örnek olarak bile eşi görülmeyen tam bir Osmanlı Rum'u. Babamla onun odada konuşmalarını hiç unutamıyorum. Babam kirayı veremediği ev sahibine karşı huyu gereği hiç de alttan almıyordu. Karşılıklı kahve içiyorlardı. Adamın Rum olduğu konuşmasından hiç anlaşılmıyordu. Çok ağdalı Osmanlıca konuşuyorlardı. Daha çok cübbesini, sarığını çıkarmış bir imam gibiydi. Bir ara konuşmaları ayetler, hadisler üzerine döküldü. Bir hadis babam söylüyorsa iki tane de Osmanlı Rum'u söylüyordu. Arkadan eski şiirler okumaya başladılar. Hele konu şiire dökülünce babamın iyice yenik düştüğü belliydi. Osmanlı Rum'u divan şiirinden, babam da daha çok halk ve tekke şiirinden okuyordu. Derya gibi denilen türden bir adam olan ev sahibiyle bilgi bakımından yarışılacak gibi değildi. Kira için babamı hiç de sıkıştırmıyordu. İnsanlık haliydi. Ne zaman parası olursa babam kirayı o zaman verecekti. Parayı dükkanına getirirse iyi olurdu. Galiba Yemiş'te bir mağazası vardı. Cep defterinden kopardığı kağıda Sülüs kırması harflerle adresini yazıp verdi. Osmanlı Rumu'nun yazısı çok güzeldi. Konuşmalarının sonlarına doğru çok iyi anlaşmışlardı. Ev sahibi gidince babam La Havle çektikten sonra ev sahibi Rum'un gizli din taşıdığını söyledi. Bu denli bilgili adam ancak Müslüman olabilirdi. Ama hangi nedenlerdense gizli din taşıyor, Müslümanlığını açığa vuramıyordu. İlk suç. Çocukluğunda işlediği suçları en uygunsuz zamanda, en olmayacak bir yerde, anlaşılmaz bir çağrışımla birden ansayıp utanç duymayan insan var mıdır? Hiç sanmıyorum. Benim böyle büyük utanılacak bir suçum vardır. Aradan 40 yıl geçti de yine unutamıyorum. Zaman zaman hem de hiç olmayacak yerde birden o suçumu ansırım. Yüzüme ateş basar. Telefon hatlarındaki karışıklık yüzünden nasıl olmayacak sesler, konuşmalar birbirine karışırsa benim bu 10 yaş suçum da öyle olur. Örneğin bir ağır ceza mahkemesinde yargıç bir soru sorarken, bir savcıda sorgudayken ya da güzel bir kadında sıcak bir söyleşideyken birden o suçumu hatırlayıveririm. Babam yine uzaklara gitmişti, define çıkaracaktı. Annemin hastalığı artmıştı. Doktorlar güneş banyosu yapmasını söylemişlerdi. Komşumuz Zeynep Hanım da veremdi ama yaşlı bir kadın olduğu için onun hastalığına verem değil, istiska diyorlardı. Verem gençlerde olan öldürücü bir hastalıktı. Yaşlılarda olursa ona istiska diyordu. İstiskalar çabuk ölmüyorlardı. Yani istiska olmak veremden kurtuluş demekti. En iyi güneş banyosu ikindi güneşiymiş. Annemle komşumuz Zeynep Hanım her ikindi evlerinden birlikte çıkarlar, sık çamlıkların aralarına girerler, çamların arasındaki bir açıklık alana oturup orada sırtlarını açar, güneş banyosu yaparlardı. Gizlendikleri sık çamlar arasında onlardan başka kimse bulunmazdı. Adada en büyük gereksinim sudur. Sarnıcı olmayan bütün evler su sıkıntısı çekerler. Eşeklerin sırtında iki yandaki iki tahta kasa içinde 4 tenekeyle su taşıyan sucular vardır. Ama sucudan su almak bizim bütçemize göre pahalı gelir. Onun için bizim evin suyunu kız kardeşimle ben getiririz. Ağzı kapaklı iki büyük bakır güğümümüz vardır. Biriyle kardeşim su taşır, biriyle ben. Ama çok zaman ben kaytardığım için iki güğümü de kardeşim yüklenmek zorunda kalır. Heybeli Adada o zaman bir tek çeşme vardı. İskeleye yakın yerde büyük, birkaç musluklu bir çeşmedir bu. Bütün gün akmaz, öğleden sonraları bir iki saat akar. Bu çeşmenin deposuna su vapurla Kartal'dan getirilir. Çeşmenin başında eşekli sucular, tenekeli, kovalı kadınlar, çocuklar kuyrukta sıradadır. Çoğu zaman sucular sıra kavgası yaparlar. Şimdi oğlu bir general olan sınıf arkadaşımdır. Komşumuz Şerif Efendi de sucudur. O da bekler sırada eşeğine su tenekeleri yüklemek için. Saatlerce bekledikten sonra sıram gelince güğümü çeşmeden doldururum. Arkamda bekleyen çabuk çekilip gideyim de kendisine sıra gelsin diye beni iter durur. Kulağım güğümdedir. Dolan su güğümün boğazına doğru yükseldikçe suyun sesi kuluçka tavuğun gulk gulk diye çıkardığı sese benzer. Güğümün ağzında bu dolu gulk sesleri başlayınca çekilirim oradan. Adanın evimize giden yolu dimdiktir, dik ve taşlı. Her 10 adımda bir, elimden güğümü bırakıp dinlene dinlene çıkarım taşlı yokuşu. Güğüm büyüktür, boyum küçüktür. Sapından tutup da kolumu salıversem güğümün dibi yere vurur. Onun için bir de güğümü yukarı kaldırıp öyle tutmak gerekir. Benim için güğümle su taşımanın zorluğu da burada. Bir sağ elimi alırım, bir sol elimi. Dibi yere vurmasın diye kolumu yukarı kaldırmaktan su dolu güğüm 5 kat daha ağırlaşır. Yokuşun ortalarında sağda bir çayır vardır. Bu yokuşa geldim miydi kuş olur uçarım sanki, hiç yanımda yöreme bakmam. Çünkü o geniş çayırda top oynayan birçok yaşıtım çocuklar vardır, hepsi de zengin çocuklardır. Onların bisikletleri vardır. O çocuklar güğümle su taşırken beni görüp de kınayacak diye utancımdan bir koşu tuttururdum yokuş yukarı. Çayır görülmez olunca güğümü bir düz yere bırakıp dinlenirim. Güğüm dizlerime çarpa çarpa ağzından dökülen sulardan pantolonum ıslanmıştır. Yıllar sonra bir hikaye yazacağım ve o hikaye şöyle başlayacaktı. Adada zenginler oturur ama biz de adada otururduk. Bir ikindi üstü yine annemle komşumuz Zeynep Hanım evden çıktılar. Güneş banyosu için sık çamların arasına gidiyorlar. Annem ekmek almam için para verdi. Ekmek de başka her şey de iskeledeki dükkanlardan alınır. Yukarılarda başka bakkal filan yoktur. Annem 1 lira vermişti. O gün hem çeşmeden su alacak hem de eve yemek getirecektim. Annemle Zeynep Hanım'ı çamların arasında bırakıp eve geldim, güğümü aldım. Çayırda oynayan çocuklar elimde güğümü görmesinler diye başka bir yoldan çarşıya indim. Ama yokuşu çıkarken çayır yanından geçmek zorundaydım. Çünkü bu yokuş çarşıdan evimize giden en kısa yoldu. Güğüme su doldurduktan sonra çarşıdan ekmek almak zordu. Onun için önce ekmekçiye gittim. Kilisenin yanında bir ekmekçi dükkanı vardı. Sahibi tombulca, güleç yüzlü bir Rum'du. Adama 1 lira verdim. Dönüşte ekmekle paranın üstünü alırım dedim. Elimde ekmekle çeşme başında bekleyemezdim ya, kuyruğa girdim. Sıram gelince güğümümü doldurdum. Sonra ekmekçiye gidip ekmekle 1 liranın üstünü alıp çıktım. Bir elimde ekmek, bir elimde güğüm. Ertesi akşam yine öyle oldu. Annemle Zeynep Hanım'ı güneş banyosu yapacakları çamlar arasındaki düzlüğe bıraktım. Annem yine para verdi ekmek almam için. Ama bu kez ekmek parasını tam verdi. O günlerde çok parasızdık. Define aramakta olan uzaktaki babam bize epeydir para göndermemişti. İşte yıllardır bir türlü unutmadığım, her ansızlıkça utandığım suçumu o gün işledim. Elimde boş güğümle ekmekçiye gittim. Ekmek parasını verdim. Dönüşte kapıdan ekmeği alırım dedim. Çeşmeye gittim. Güğüme su doldurdum. Kilise yanındaki ekmekçiye uğradım. Adam kapıdan ekmeği verdi. Ben dönüp giderken "Dur, paranın üstünü almadın," dedi. Önce anlayamadım. Rum ekmekçi çekmeceden bozuk para aldı. Sanki ona 1 lira vermişim gibi 1 liranın üstünü avucuma saydı. Hiç sesimi çıkarmadan yürüdüm. Bir gün önce adam 1 lira aldığı için yine öyle sanmıştı. Bu bir küçük yanlışlık. Bunda utanılacak bir yan yok gibi gelir ama benim asıl utanç duyduğum işi ertesi günü yaptım. Rum ekmekçiden güğümü doldurup dönerken yine bir ekmekle 1 liranın üstüne aldım. Hem de bu kez kendim istedim. Demin size 1 lira vermiştim. Adam ekmeği verdi, bozuk paraları da avucuma saydı. Daha da kötüsü, ben bu suçu hep tekrarladım.